Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Beginner's Guide to Dream Interpretation. Jungian analist Clarissa Pinkola Estes adıyla sunulan, rüyaları kişisel iç dünyayı anlamaya yarayan imgeler olarak ele alan başlangıç düzeyi bir rehberdir. Eserin odağı, rüya sembollerine değişmez sözlük karşılıkları vermek değil, rüya gören kişinin kendi çağrışımlarını, duygularını ve yaşam bağlamını dikkate almaktır. Bu yaklaşım, Carl Gustav Jung'un analitik psikolojisinden beslenir. Jung'u çerçevede rüyalar, bilinç dışının gündelik bilince gönderdiği dolaylı imgeler ve dramatik sahneler olarak değerlendirilir. Estes'in Jung'u analiz ve sözlü anlatıcılık geçmişi, kitabın başlığındaki gizli zenginlikler fikrini açıklamaya yardımcı olur. Rüyadaki hayvanlar, evler, yollar, tanıdık kişiler ya da ürkütücü olaylar tek başına kehanet sayılmaz. Bunlar, kişinin bastırdığı kaygılarla, yaratıcı yönleriyle, ilişkileriyle ve dönüşüm ihtiyacıyla bağlantılı olarak araştırılır. Kitap, rüya yorumuna ilk kez yaklaşan okura, kesin hüküm yerine dikkatli gözlem ve kişisel anlam kurma alışkanlığı kazandırmayı amaçlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, rüya sembollerini evrensel sözlüklerle değil, kişisel çağrışımlarla okumak. Bu rehberin Jung'u yönelimi, rüya yorumundaki en yaygın kolaycılığa karşı mesafeli durmayı gerektirir. Bir sembolün herkes için aynı anlama geldiği düşüncesi, rüyanın kişisel niteliğini gözden kaçırır. Örneğin deniz, bir kişi için çocuklukta yaşanmış huzurlu bir yazı, başka biri için kontrol kaybı ya da korku duygusunu çağrıştırabilir. Bu nedenle yorumun ilk sorusu, bu ne anlama gelir değil, bu imge bende ne uyandırıyor olmalıdır. Rüyadaki ortam, kişilerin davranışları, baskın duygu, olayların sırası ve rüya sonrasındaki etki birlikte değerlendirilmelidir. Jung'un yaklaşımında bazı imgeler, ortak insan deneyimlerine uzanan arketipsel çağrışımlarda taşıyabilir. Ancak evrensel boyut, kişisel bağlamın yerine geçmez. Estes adıyla ilişkilendirilen anlatı ve sembol duyarlılığı da burada işlevseldir. Masalların, halk anlatılarının ve kültürel imgelerin çağrışım alanı geniş olabilir, fakat okur kendi yaşamına uymayan bir anlamı zorla benimsememelidir. Türkiye bağlamında nazar, yolculuk, aile evi ya da kuş gibi imgelerin halk kültüründeki çağrışımları dikkate değer olabilir. Yine de belirleyici olan, rüyayı gören kişinin bu imgelerle kurduğu özel ilişkidir. Böylece yorum, hazır cevap aramak yerine bilinçli bir soruşturma olur. İkinci olarak, duyguyu rüyanın anlamını taşıyan temel veri olarak ele almak, Jung'u rüya çalışmasında görülen nesneler kadar, hatta çoğu zaman onlardan önce. Rüyanın duygusal tonu önem taşır. Aynı olay, korku, merak, utanç, öfke, özlem ya da rahatlama duygularından hangisiyle yaşandıysa, yorumun yönü değişir. Bu nedenle rüya kaydı tutulurken yalnızca olay örgüsünü yazmak yeterli değildir. Rüyadaki en yoğun an bedensel hisler, uyandıktan sonra kalan duygu ve gün içindeki etkiler de not edilmelidir. Bu yöntem, rüyayı soyut simgeler bulmacasına dönüştürmekten korur. Örneğin kaybolma teması, kişinin yeni bir karar karşısındaki yönsüzlüğünü gösterebilir. Fakat rüyada kaybolmak rahatlatıcıysa, bu durum katı bir rolden uzaklaşma arzusuna da işaret edebilir. Rüyanın bilinçte ihmal edilen bir tutumu dengelemesi fikri, Jung'u yorumun önemli imkanlarından biridir. Gündelik yaşamda sürekli güçlü görünmeye çalışan biri, kırılganlık ya da yardım isteme temalı rüyalar görebilir. Bu, kesin bir teşhis değildir, incelenmesi gereken bir olasılıktır. Kitabın başlangıç düzeyindeki değeri. Okuru rüyanın içerdiği rahatsız edici duygudan hemen kaçmak yerine, onun hangi yaşam sorusuna bağlandığını dikkatle düşünmeye yöneltmesidir. Üçüncü olarak, tekrarlayan imgeleri ve rüya dizilerini zaman içinde izlemek, tek bir rüya, bazen güçlü bir iz bıraksa da, yorum için her zaman yeterli bir temel oluşturmaz. Jung'u yaklaşım, tekrar eden motifleri ve rüyalar arasındaki değişimleri izlemeyi daha sağlıklı bulur. Aynı ev, aynı hayvan, aynı yol, aynı kişi ya da benzer bir engel yeniden beliriyorsa, bilinç dışının sürmekte olan bir çatışmaya, gelişim sürecine ya da ihmal edilmiş, ihtiyaca dikkat çekiyor olması mümkündür. Rüya günlüğü bu nedenle yalnızca hatırlamayı kolaylaştıran bir araç değil, zaman içindeki örüntüleri görünür kılan bir kayıttır. Tarih, rüyanın kısa özeti, baskın duygular, çağrışımlar ve o dönemde yaşanan önemli olaylar bir arada yazılabilir. Haftalar sonra yapılan karşılaştırma, ilk anda fark edilmeyen bağlantıları açığa çıkarabilir.
Örneğin başlangıçta kapalı olan bir kapının sonraki rüyalarda aralanması, kişinin bir meseleye yaklaşımındaki değişimi düşündürebilir.
Bununla birlikte her tekrarı büyük bir işaret olarak görmek doğru değildir. Stres, uyku düzeni, hastalık, günlük kaygılar ve yakın zamanda izlenen içeriklerde rüya malzemesini etkiler. Rehberin işlevsel tarafı, okura kesin sonuç üretme baskısı yerine sabırlı gözlem öneren bir çalışma disiplini sunmasıdır.
Anlam, çoğu kez tek bir geceden değil, rüya dizisinin gelişiminden doğar. Dördüncü olarak, rüyadaki kişiler ve gölge yönlerle içsel ilişki kurmak. Rüyada görülen kişiler, gerçek hayattaki insanları doğrudan temsil etmek zorunda değildir. Jungcu düşüncede rüya figürleri, rüyayı gören kişinin tutumlarının, korkularının, isteklerinin ya da henüz tanımadığı potansiyellerinin bir yönünü sahneleyebilir. Özellikle yoğun biçimde itici, saldırgan, kıskanç ya da utandırıcı bulunan figürler, gölge kavramı üzerinden düşünmeye elverişlidir. Gölge, insanın kendisiyle bağdaştırmak istemediği, bastırdığı veya yeterince geliştirmediği özellikleri kapsar. Buradaki amaç, rüyadaki olumsuz figürü kötü bir işaret ilan etmek değildir. Amaç, bu figürün hangi duyguya, sınıra, öfkeye ya da güce dikkat çektiğini araştırmaktır. Bir rüyadaki otoriter kişi dışarıdaki bir baskıyı yansıtıyor olabilir. Aynı zamanda rüyayı görenin kendi hayatında kullanamadığı kararlılık kapasitesini de temsil edebilir. Bu iki olasılık, yaşam koşulları incelenmeden birbirinden ayrılamaz. Esteş'in çalışmalarında bilinen masal ve anlatı ilgisi, bu tür figürlerin tek boyutlu okunmamasıyla uyumludur. Masallardaki yaşlı kadın, yabancı, hayvan veya tehditkar karakterler hem korku hem bilgi taşıyabilir. Okur için yararlı uygulama, rüya figürüne onun ne istediğini, neden ortaya çıktığını ve yaşamda hangi karşılığının bulunduğunu sormaktır. Bu sorular, suçlama yerine öz farkındalık üretir. Son olarak, rüya yorumunu kehanet yerine öz inceleme ve sınır bilinci olarak kullanmak. Başlıktaki gizli zenginlikler ifadesi, rüyaların geleceği kesin biçimde bildirdiği anlamına gelmez. Jungcu yorumun daha temkinli kullanımı, rüyayı kişinin mevcut psikolojik durumuna ilişkin simgesel bir çalışma alanı kabul eder. Rüya, karar vermeyi destekleyen bir içgörü sağlayabilir, ancak hukuki, tıbbi, mali ya da ilişkisel kararların tek dayanağı olmamalıdır. Özellikle travma, yoğun yas, sürekli kabuslar, uyku bozukluğu veya gerçeklik duygusunda zorlanma yaşayan kişiler için rüya çalışması tek başına yeterli değildir. Bu durumlarda ruh sağlığı alanında eğitimli bir uzmandan destek almak daha uygundur. Başlangıç rehberi açısından etik sınır, yorumcunun rüyayı gören kişi adına kesin hükümler vermemesidir. Bir başkasının rüyasına dışarıdan anlam yüklemek kişisel deneyimi gölgeleyebilir. Daha yararlı olan açık uçlu sorularla rüya sahibinin kendi bağlantılarını kurmasına alan açmaktır. Rüyayı çizmek, kısa bir diyalog biçiminde yazmak, rüyadaki bir imgeyle ilgili serbest çağrışım yapmak gibi uygulamalar içeriği somutlaştırabilir. Fakat bu çalışmaların amacı gizemli bir doğruyu ele geçirmek değil, bilinçli yaşam ile bilinçdışı malzeme arasında dikkatli bir diyalog kurmaktır. Kitap bu yönüyle rüya merakını eleştirel düşünme ve kişisel gözlemle birleştiren bir giriş noktası olarak konumlanır. Sonuç olarak, The Beginner's Guide to Dream Interpretation, rüyalarını hatırlayan ancak onları fal, kehanet ya da hazır sembol listeleriyle açıklamak istemeyen okurlar için uygundur. Jungcu psikolojiye yeni başlayanlar, günlük tutma pratiği geliştirmek isteyenler ve kişisel imgelerin duygusal anlamını araştırmak isteyenler kitaptan özellikle yarar sağlayabilir. Ezer'in muhtemel en önemli katkısı, yorumu tek bir doğru bulma işi olmaktan çıkarıp, dikkatli gözlem, çağrışım ve bağlam kurma sürecine dönüştürmesidir. Bu yaklaşım, rüyada görülen imgeyi hem kişinin yaşam öyküsüyle hem de daha geniş, kültürel ve arketipsel çağrışımlarla ilişkilendirmeye imkan verir. Benzer rüya kitaplarının önemli bir bölümü simgeler için kesin karşılıklar sunar. Bu kitap ise başlığının işaret ettiği Jungcu çerçeve nedeniyle sembolün anlamını rüyayı gören kişinin deneyiminden bağımsızlaştırmama bakımından ayrışır. Clarissa Pinkola Esteş'in analitik psikoloji ve anlatı geleneğiyle tanınması da imgelerin mekanik biçimde sınıflandırılmasından çok, taşıdıkları duygusal ve simgesel katmanlara yönelen bir okuma beklentisi yaratır. Bununla birlikte okur, rüya yorumunun bilimsel teşhis veya gelecek tahmini olmadığını akılda tutmalıdır. En verimli kullanım, düzenli rüya notları almak. Tekrar eden örüntüleri izlemek, yorumları geçici olasılıklar olarak tutmak ve zorlayıcı ruhsal belirtilerde profesyonel destek aramaktır. Bu sınırlar içinde eser, iç dünyayı daha dikkatli dinlemek için erişilebilir bir başlangıç sunar. Destek olmak isterseniz, PhD, Clarissa Pinkola Estes, PhD. Kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.